Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, ekonomik gidişatı neler etkileyebilir diye seçim tespitleri üzerinde Massachusetts Institute of Technology'den, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Daron Acemoğlu'nun hem seçimler hem de sonrası hakkında Türkiye'ye dair tespitlerini 11 maddede sıralamış olduğunu dün de azıcık özetle verme fırsatımız olmuştu ama biraz da seninle bunun etraflıca konuşmanın çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Öte yandan da işte ekonomide çöküş korkusundan bahsediyordu Daron Acemoğlu da. Ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum derken Fitch kuruluşu da ikinci turun ekonomik belirsizlikleri uzattığını belirtmiş ve yeni hükümeti geniş bütçe açığı ve enflasyon bekliyor demiş. Ve bir de son olarak 10 haberde gördüğümüz bir şey, EBRD yani Avrupa Bankası, ne bankası, Kalkınma Bankası bu yılki büyüme tahminini Türkiye için %3'ten 2,5'a indirmiş. Şimdi bir durum değerlendirmesi rica etsek nasıl görüyorsun?
Daramoğlu son derece kötümser bir hakikaten tespit yapmış. O çöküş deyimini kullanıyor ve Türkiye buna nasıl dayanacak diyor. Yani işte Türkiye bugüne kadar krizlerde, benzer krizlerde nasıl dayandıysa öyle dayanacak. Sürüneceğiz tabii. Zaten önemli bir darbe yemişti Türkiye ekonomisi. Şunu da ilave edeyim. Rubin'i gördünüz mü? Rubin'i topyekun kriz, tam olarak bu deyimi kullanıyor. Türkiye'yi topyekun kriz bekliyor.
Evet.
Kur krizi ve ardından finansal kriz. Şimdi bunlar şaşırtıcı mı, çok mu aşırı mı kötümserler? Bence değiller. Çünkü fiili durumu, bugünkü durumu, güncel durumu şöyle önemli bir şeyle özetleyeyim, göstergeyle özetleyeyim. Zaten şeyde başlamıştı bu 2-3 hafta öncesine kadar gidiyor, belki biraz daha eskiye gidiyor. Tayınlama başladı. Bankalara talimat gitti. İstedikleri firmaların, şimdi şeyden söz etmiyorum, vatandaşların işte döviz talebinden, Türk lirası mevduatlarını dövize çevirmekten söz etmiyorum. Onları şeyle engellediler önemli ölçüde. İşte kur korumalı mevduat hikayesiyle. Fakat firmalar tabii ithalat yapmak durumundalar, üretim yapmak için. İthalatta da dövize ihtiyaçları var. Ne yapacaklar? Türk lirası var. Bankalara işte şu kadar milyon dolara ihtiyacım var. Alt parayı, Türk lirasını ver doları diyorlar. Ve orada tayınlama başlamış durumda.
Ne demek bu?
Bitti. Rezervler bitti. Şu demek yani. Hükümet şeyi görüyor, farkında. Bankalara giden talimat, sözlü talimat, rezervler bitti. Acemoğlu onu söylüyor zaten, rezervleri tüketti diyor. Üstüne bir de ona sonra geliriz. Müthiş vaatlerle iyice şeyi açtı. İthalat da tabii büyük bir artış yaşandı. Hani tam aksi olacaktı malum. Cari açık korkunç 60 milyar dolara çıktı. Yani bir döviz açığı var. Bunu finanse edilmesi lazım. Dışarıdan para gelmiyor. Hani işte sıcak para, soğuk para. Hiçbirinin geldiği yok. Çünkü büyük bir güvensizlik var. Döviz yetmiyor. Yetmeyince ne yapacaksın? Senin kasanda, yani bankaları diyorum, satabilecekleri döviz miktarı 100 ise firmalar 200 döviz istiyorsa ne yaparsın? Yarıya bölersin. Valla kardeşim sen 2 milyon dolar istiyorsun ama ben sana ancak 1 milyon dolar satabilirim diyorsun. Tam da durum bu. Şimdi dolayısıyla bu nasıl sürecek? Bunu tabii şu anda bir talimatla, sözlü şeylerle, hiç olmasa ikinci tur, önce birinci tura kadar tabii idare etmeye çalıştılar. İyi kötü idare ettiler. Ama dikkat, hatırlarsanız çifte kur neredeyse oluşmaya başladı. Hafif sen kendini gösterdi o kapalı çarşıda. Dolar daha farklı. Daha yukarıda bir kurdan alınıp satılıyordu. Çünkü insanlar istedikleri kadar dövizi Türk lirası verip alamıyor. Yani aslında serbest işte piyasa yavaş yavaş kayboluyor. Zaten önemli ölçüde de sermaye hareketlerine sınırlamalar getirmişlerdi. Kimi yazılı kuraldı, kimi sözlü. Bu arada Merkez Bankası bankaları iyice sıkıştırıyor. Döviz şeytin diyor, döviz tutacaksınız diyor. Mümkün olduğu kadar satmayın diyor vatandaşa da. Şimdi durum bu. Bu 1956'da bu yaşanmıştı. Kısa bir hatırlatma yapayım. 56'dan itibaren 57 Demokrat Parti hükümeti, o zaman tabii serbest kur yok. Sermaye hareketleri serbest değil. Sabit kur rejimi var. Enflasyonu almış yürümüş. Türk lirası müthiş değerlenmiş sabit kur olduğu için. Herkes döviz peşinde. Artı cari açık. Yeterince ithalat yapılamıyor. Tabii dövizi böyle şimdiki gibi isteyen, gerçi onu da değiştirdiler. Biliyorsunuz ihracatçılar kazandıkları dövizin %40'ını Merkez Bankası'nda bozduruyor. Neyse, o zaman
%100 bozduruyor.
Evet. %100 götürüyorsun, kazandığın dövizi Merkez Bankası'na veriyorsun. O dağıtıyor ithalatçılara dövizi. Orada aynı şey yaşanmıştı. Ve oradan tabii müthiş bir rant ve kayırma şeyi de doğmuştu. Hatta rant ekonomisi, ekonomi literatüründe bu Türkiye'nin o dönemin sayesinde aslında dikkat çekmiş ve geliştirilmişti. Çünkü dövizi çok alan, çok rant saklıyordu. Az alan, neye göre çok alacaksın? Tabii siyasi ilişkilerin varsa çok alacaksın. Büyük bir ihtimalle bu da yaşanıyor bugünlerde. Onu bilmiyorum ama tahmin etmek zor değil. Yani yandaş firmalar, Recep Tayyip Erdoğan'a yakın, AKP'ye yakın firmalar herhalde istedikleri kadar döviz alıyordur. Öbürküler nal topluyor. Şimdi yani o noktadayız.
İkinci pardon, bir şey sorabilir miyim bu arada? 1957 dedin değil mi?
Evet.
Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Türkiye'de 1957'de genel seçimler yapılmıştı. Ekim'de yapılmıştı, 27 Ekim'de ve çok da ilginç bir şekilde işte orada da benzer sonuçlar da görülmüştü.
Yani şu vardı, demokrat, o zamanki seçim sistemi berbattı, korkmuştu. Her ilde hangi parti birinci geldiyse onu hatırlatalım. Hangi ilde parti birinci geldiyse, en fazla oyu aldıysa o ildeki, o seçim çevresindeki bütün milletvekillerini o alıyordu.
Evet. Tek dereceli liste usulü çoğunluk.
Şeyin, Demokrat Parti'nin oyları elinin altına düşmüştü. Ona rağmen tabii gene çoğunluğu sağlamıştı. Ama o arada mesela Hürriyet Partisi diye içinden bir parti çıkmıştı. Bu partinin tabii hiçbir şansı olmadı. Şimdi farklı bir seçim sistemi olsaydı, ben onu hep söylüyorum, hala arkasındayım. Şeyde, bu Hürriyet Partisi ile ilgili Ertuğrul Gülay geçenlerde bir kitap da yayınlamıştı. Çok güzeldir o dönemi merak edenler, okumak isteyenler. O da aynı teşhiste bulunmuş. Yani o otoriter gidişat olmasaydı büyük bir ihtimalle 27 Mayıs'a da ihtiyaç olmazdı.
27 Mayıs son derece önemli bir nokta.
Yani o döşedi yolu. Bu ekonomik gidişat ve seçim sistemi. Bir türlü gitmiyor, giderek otoriterleşen bir iktidar. Öyle bir seçim sistemi var ki, bu arada onu da söyleyeyim, bu seçim sistemini Cumhuriyet Halk Partisi 1946'da getirdi. Bu korkunç sistemi. Kendisine evet, yarayacak diye. Kendisine sonra yaramadı, Demokrat Parti'ye yaradı. Neyse, şimdi geçmişi bırakalım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hakikaten çok önemli bir eşikte. İkinci tura kadar idare edebilir. Şimdi tabii ikinci turda da defetizm yapmak istemiyorum. Yani tamam, Recep Tayyip Erdoğan şansı yüksek. Bir kere mecliste çoğunluğu aldığı Cumhur İttifakı'nın kesin. Bir sürü sahtekarlık yapılmış ama bu milletvekili sayısını kaç tane milletvekili, bir, belki 2-3 tanenin iptal edilir, muhalefete geçer ama çoğunluğu var mı? Var. Şeyde bilemiyorum tabii, Cumhurbaşkanlığı seçiminde onu çok az duydum. Hani Kılıçdaroğlu'na oylar şeye girilirken bilgisayara şeyde, ara kademede ıslak şeylerden, oy dökümlerinden acaba Kılıçdaroğlu oyları Recep Tayyip Erdoğan'a yazıldı mı? Ne kadar yazıldı? Vardır da hani durumu değiştirecek kadar böyle bir oy kaydırması, sahtekarlık oldu mu onu bilmiyorum. Eğer olmadıysa o kadar büyük bir sahtekarlık, tabii kazanma şansı yüksek ama gene de hala 12 milyon işte, önce 12 milyon katılmayan seçmen var. İlk başta mesela bu gece 14 Mayıs gecesi şey gibi hissettim. Yani benim gittiğim, oy kullandığım okulda da bayağı kuyruklar vardı. Sonra arkadaşlarla konuştum. Herkes kuyruklarda söz etti. Dedim ki yani herhalde %90 üzerinde tarihi bir rekor kırıldı, katılım rekoru. Pek öyle değilmiş yani. %86 galiba o civarda. Yani hala tabii sandığa gidebilecek insanlar var. Bu sefer daha az sahtekarlığa umarım muhalefet şeyler takip eder oylarını ve izin vermez daha fazla sahtekarlığa. Ama sonuçta tabii Daron Acemoğlu'nda Rubin'in de ekonominin geleceğiyle ilgili, yakın geleceğiyle ilgili öngörüleri şeye dayanıyor tabii varsayımına. Mecliste bunlar çoğunluğu aldı. Cumhurbaşkanlığında alma ihtimalleri yüksek. Ne olacak? Kendi yarattığı canavarla nasıl baş edecek? Çünkü bu ekonomiyi bu duruma getiren herhalde muhalefet değil. Bu şey ve katılıyorum bu kötümserliğe. Tabii burada büyük soru şu. Bu soru sorulmaya da başlandı. İşte köşe yazarları da değiniyor. Acaba Recep Tayyip Erdoğan saplantılarından vazgeçecek mi? Özellikle para politikası ile ilgili, Batı ile ilgili olan ilişkiler, demokrasi ile tabii olan ilişkiler, kurumlarla olan, kurumları tamamen yok etti, özelliklerini, ekonomik kurumların. Acaba bunlarla ilgili bir hani, bu deyimi sevmiyorum ama fabrika ayarlarına diyelim 2000 işte iktidara ilk geldiği yıllarda 2010'lara kadar böyle yönetilmiyordu Türkiye ekonomisi. Acaba oraya doğru hani ben yanıldım. Onun için tabii bunu itiraf etmez açıkça da fiilen eğer kendine bunu itiraf ediyorsa yanıldım işte onun için şimdilik değiştiriyoruz vitesi başka yola geçeceğiz der mi? Hani Mehmet Şimşek'e de pek bir asıldılar ya ille şey evet. Etmek istediler. Onu geri getirmek istediler. Hatta Urfa'da da şöyle bir herhalde kim bilir çok bunaldı o da. Mecburen katıldı Urfa'da bir fotoğrafta verdi böyle AKP'lilerle. Neyse bilmiyorum. Pek sanmıyorum. Ayrıca tek başına Mehmet Şimşek de bunun altından kalkamaz. Esas sorun Recep Tayyip Erdoğan ekonomideki bu çöküşün eşiğindeki Türkiye ekonomisini kendi hataları yüzünden geldiğini en azından kendi kendine kabul ediyor mu? Şimdi benim vallahi çok şüpheliyim. Bir kısım arkadaşlar artık eder diyorlar ama çok önceden de söylendi. Mesela hiç başka çaresi yok. IMF'ye gidecek falan. 2-3 yıl öncesinden söz ediyorum. Yani Türkiye zaten bir kavşağa gelmişti. Ondan sonra çıkmaz yola saptı. Yani gene çıkmaz yol bizim kitabın başlığına da onu koyduk. Geçenlerde yayınlanan Daron'un da var şeyi makalesi. Hakikaten öyle görüyorduk yani. O kitapta katkı yapan iktisatçı meslektaşlarımız bunu çıkmaz yol olarak değerlendirdik. Biz o yoldayız şimdilik. Bir umut vardı. Acaba muhalefet iktidara gelebilirse yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa en azından bir daha iyisi mecliste de muhalefetin çoğunluğu sağlamasıydı ama ben onu çok ümitli görmüyordum. Biliyorsun bunu önceki programlarda tartışmıştık.
Tartışmıştık ama, evet.
Yani Cumhurbaşkanlığında doğrusu bu sonucu da beklemiyordum. Ondan parantez söyleyeyim ya, anketler yanılttı bizi. Hani sahtekarlık çok büyük boyutlardaysa onu bilemem Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama şimdilik öyle görünmüyor galiba. Her neyse, yanıldı. Anketler, biz de yanıldık. Şimdi ikinci turda tabii çok zor ama ümitsiz değil. Fakat diyelim ki hakikaten ikinci turda da şey, Cumhurbaşkanı önde bitirdi. O zaman ben şeye fazla inanmıyorum. Saplantılarından vazgeçeceğine, ısrarlarından, takıntılarından vazgeçeceğine. İnanmıyorum. O zaman çare ne olacak? Vallahi çare bence giderek daha fazla kapatacak ekonomiyi dışarıya. Yani bir kere bu sermaye hareketleri zaten %60-70 ölçüde serbestliği bitti. Kısmen yazılı kurallarla, kısmen işte talimatlarla, sözlü talimatlarla bitirildi. Biraz önce söyledim, şu anda döviz tayinlaması yapılıyor firmalara. Bu bitti. Bu bittiğine göre bence ekonomik sistemi artık daha fazla dayanamayacağı için ekonomik sistemi çok açık bir şekilde tekrardan kapalı bir ekonomiye ve bir komuta ekonomisine. Zaten o komuta ekonomisi de önemli ölçüde devreye girdi. Malum hala bir Merkez Bankası yasası var. İşte mevcut yasa hala politikada serbesttir diyor ama ne olduğunu hepimiz gördük. Tekrarlamaya gerek yok. Tam bir komuta ekonomisi aslında fiilen yürürlükte. Buraya daha açık bir şekilde dönecek. Şimdi bu tabii Batı'yla olan ilişkileri vesaire birçok şeyi yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir. Demokrasiden daha da bence daha açık bir şekilde, çünkü başka türlü kolay değil, daha açık bir otoriter rejime de geçme teşebbüsünde bulunabilir.
Evet, ben de burada bir araya girebilir miyim?
Şu anda masada.
Ha, Seyfettin, ben de bir araya gireyim izninle. Yani iktisatçı yazarlardan Mustafa Durmuş da bugün 18 Mayıs tarihli T24 yazısında rejim değişmezse ekonomik kriz daha da derinleşir diye bir tespitte bulunuyor. Yani ülkeyi diktatörlükle yönetilen Orta Doğu ülkesine benzemesi tehlikesinden bahsediyor. Onun için de gereken her şeyin yapılması gerektiğini söylüyor. Ve Cumhurbaşkanlığı demokratik muhalefete geçmezse hali hazırda krizde olan ekonomi de bundan böyle çok daha büyük krizlere girecektir diyor Daran Acemoğlu'nunkine de benzer bir şekilde. Yani hali hazırdaki tüm göstergelerin, döviz kurunun, enflasyonun, işsizliğin, dış açığın, bütçe açığının, kısa vadeli dış borçların, CDS'ler gibi şeylerin buna işaret ettiğini söylüyor. Ekonominin bu durumda olmasının en temel nedeni de tek adam rejimi ve onun ekonomi politikalarıdır. Bu nedenle değişmesi gerekir, değiştirilmesi ve bu tek yolu da önlemenin ilk adımı da bunun, bu sonuçları önlemenin ilk adımı da.
Tamam, bunda hepimiz hemfikiriz.
Hemfikiriz,
evet. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan da bunu böyle düşünüyor mu şimdi? Fikir değiştirdi mi?
Evet. Evet, emin olmak çok zor.
Bunun sonu kötü. Zaten şey de diyor ki, yani demokrasi için geleceğinden umutsuzum diyor. Aslında Daron da onu ima ediyor. Tam bilmiyorum önündeyse verdiği demek.
Evet, evet, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki tabii, demokrasiler için evet, kötü tabii, haber diyor. Çok önemli.
Türkiye'yi ilgilendiriyor evet. Yani benim endişem o, çünkü daha önceki krizlerde ne oluyordu? İşte çok ne kadar geriye gidersen git şu veya bu şekilde iktidar değişiyordu. Ekonomik krizlere sonuç.
Evet.
Şimdi nasıl değişecek iktidar? Ekonomik krizin neredeyse yani şeyinde, göbeğinde demeyeyim ama yani ekonomik kriz kendini göstermişti. Çünkü büyüme ciddi düşmüştü zaten. Ve bu yavaş yavaş şeye de yansıyordu, istihdama, ardından işsizliğe yansıyacaktı. Muazzam dışarıdan paralar, rezervlerle durumu idare ettiler. İnanılmaz ölçüde vaatler, tamam üstüne bir de deprem geldi. Bütçe açığı devasa, %6'yı buldu. Hele bu seçimlerdeki yaptığı vaatleri uygulayacak olursa düşünemiyorum bile, herhalde uygulayamayacak, diyecek ki biraz sabredin diyecek, daha var diyecek, 5 yıl var diyecek, bilmem ne diyecek, bilmiyorum ama öyle bir noktaya getirdi ki ekonomiyi, hakikaten kriz kaçınılmaz duruyor. Krizden kasıt şu, büyük bir ihtimalle bu rezerv şeyleri, gerekli miktarda ihtiyaç duyan Türkiye ekonomi ithalat için ihtiyaç duyduğu şeyi alamayacak, döviz bulamayacak, bulamayınca kuru artık tutması mümkün olmayacak büyük bir ihtimalle. O zaman ne yaparsın? Serbest kuru bitirirsin. İthalatı ne yapacaksın? Onu da payınlamaya gidersin. Kapatırsın ekonomiyi. Hatta gerekirse belki kurda yeniden bir şey, kontrollü devalüasyona gider. Sabit kur rejimine geçebilir. Bütün bunlar mecburen, yani fabrik bir takdirde mecburen böyle yönetmek zorunda kalacak bir kriz ekonomisini.
Daha evet, Seyfettin, yani şey,
IMF'de iktidar değişiyordu ya da mevcut iktidar, şeyi söyleyeyim, Demokrat Parti Türkiye ilk IMF ile anlaşmasını 1958 Ağustos'unda yarattı. Çünkü bu krizi reddetti Demokrat Parti iktidarı, yani işin krize doğru gittiğini görmezden geldi. 56'dan beri Viyana'da IMF ile bir gizli toplantı yapmıştı. Adnan Menderes ikna da oldu, söyleniyor. IMF demiş ki sen böyle gidemezsin. Türk lirası aşırı değerlendi. Sabit kur rejimi, devalüasyon yapacaksın, şeylere tedbir alacaksın, harcamalarını kısacaksın vesaire. Yoksa parayı bulamayacaksın. O zaman tabii uluslararası finans piyasası da yok. OECD ülkelerinden borç alıyordu, Batı ülkelerinden. Onlar da ne oluyor dediler. Sen nasıl ödeyeceksin bunları, durmadan para isteyip duruyorsun. Döndüğünde Celal Bayar'ı söylentiye göre ikna edememiş. 1,5 yıl dayandılar. O arada seçimleri erken aldılar, 1957 seçimlerini. İşte söylediğim gibi, tekrarlamayalım. Kazandılar seçim sisteminin de desteğiyle. Ondan sonra ne oldu? Ne oldu? Ağustos 1958'de tıpış tıpış gidip IMF ile Türkiye iktisat tarihinin ilk anlaşmasını yaptılar.
Şimdi Seyfettin, biterken ben şeyi de ekleyeyim, elimin altında da var mı diye sordun demin Daran Acemoğlu'ndan 11 maddede seçim tespitlerini ve onun sonucusu da şöyle, yani ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum dedikten sonra maalesef diyor Daran Acemoğlu profesör, AKP'nin de krizle başa çıkabileceğine dair bir işaret görmüyorum. Bu görevi üstlenecek çok az kalifiye insan var. Ve yolsuzlukla kötü yönetim muhtemelen devam edecek. Ekonominin ve demokrasinin geleceği için de bu sebeple endişeleniyorum diye bitirmiş.
Aynen, katılıyorum. Evet. Benim de doğrusu endişem bu.
Evet. Peki, bu noktada bitirebiliriz.
Yani şu var tabii, bilmiyorum. Maç, ben Fatih Terim'den çok az etmem, Galatasaraylıyımdır biliyorsun. Evet. Ama tarihe, yani spor şeyine, sözlüğüne geçen bir laf etti. Tekrarlanır sık sık, biz bitti demeden bir bitmez diye. Öyle maçlar da olmuştu tabii. En dramatiği kaç, o 98 Şampiyonlar Ligi miydi finali? Manchester United son 2 dakikada 2 gol atmıştı. Yani böyle bir maç daha bitmedi, öyle diyeyim. Gayret etmek lazım ama...
Evet, bunun için de büyük bir seferberlik, gayret, umudu korumak
28
lazım.
28 Mayıs'ta işte bizi bekleyen manzara bu yani.
Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin.
Rica ederim.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar. Hoşçakalın.